Ayrım 23, sayfa 285. Gösterileni olmayan gösteren. Yeni evlilerin nerede oturacağı konusu hiç mesele edilmemişti. Bu evliliği artık hayatın bir gerçeği olarak kabul etmiş bulunan Abed ile Piyu, Gail'in de buraya taşınacağını peşinen kabul etmişlerdi. Dolayısıyla çiftin cılız gelirleriyle bir ev aradıklarını öğrenince itirazları samimiydi. En azından bir müddet aynı evde oturmayı teklif ettiler. İkinci kattaki diğer oda o kadar geniş değildi belki ama Gail'in kullanabileceği ekstra bir yerdi. Davis meydanındaki çok sevdiği tuğla ev kadar cazip değildi ama baharda ya da yazın oraya taşınmaya hazır olana kadar hiç de fena bir mekan sayılmazdı burası. Perşembe sabahı Debra Ellen Thompson, Gail'i Pearl Sokağı 8 numaraya getirdi. İkisi tıslayan, dördü son derece sessiz 6 kutuyla beraber. Bütün kutular içeri taşınıp mutfağa yığıldıktan sonra Cherokee Jeep çivit mavisi bir telaşla vınlayıp gitti. Gail küçük odayı görmek için yukarı çıktığında ev arkadaşları kutuların, özellikle de tıslayanların içindekilerden endişe duyarak mutfakta beklediler. Bu işten en çok rahatsız olması beklenen dördüncü ev arkadaşı ise etrafta kayıtsızca dolanıyor, kutuları koklamaya bile zahmet etmiyordu. İki kutu nihayet açılıp West ile The Rest sarsılmış, korkudan kasılmış, tüyleri dik dik yabanileşmiş vaziyette dışarı çıktığında da Aroz'un kayıtsızlığında bir değişme olmadı. İki tüy topu dışarı çıkarken Piyu, belki saldırmaya falan kalkışır diye Aroz'un tasmasını sıkı sıkı tutmuştu. 10 saniye sonra Aroz'u bırakmış, iki kediyi zapt etmeye uğraşıyordu. Gail ile Ömer kaba kuvvet kullanarak West ile The Rest'i tekrar kutularına tıkıp yukarı taşıdılar. Bu arada Piyu, Aroz'un kanayan burnuyla uğraşıyordu. Taşınma hızlı oldu. Bütün kutular açılıp kitaplar, giysiler, çaylar ve içeriği ya da işlevi şaibeli düzinelerce eşya dışarı çıkarıldığında Gail'in varlığı Abed'i dehşete gark ederek banyodan başlayarak bütün eve yayıldı. 2 saat sonra alışverişten dönerken yolda kapıldığı yeni bir alerji nöbetiyle banyoya koşunca Abed'in karşılaştığı dönüşüm öyle büyüktü ki neredeyse burnunu bile unutacaktı. Aromaterapi esansları, yağlar, banyo tuzları, bitki sabunları. Abed banyoda yabancı maddeler görmeye alışıktı ama Ömer'in kız arkadaşlarının hiçbiri koca bir dükkanı yanında getirmeye cüret etmemişti daha önce. Klozetin yanında kocaman bir sepet konmuş, içine kitaplar, dergiler ve fotokopi makaleler doldurulmuştu. Yığının içinde Dada manifestosunu, Kadın Rosenç'in Sessizliği başlıklı bir fotokopi makaleyi, Dorothy Parker'ın şiirlerini, Parya olarak Yahudi, Modern Çağda Yahudi Kimliği ve Siyasetini ve hemen altında Çünkü Ne Yaptıklarını Bilmiyorlar, Zizek başlıklı bir kitap gördü Abed. Kitabın içeriğinin başlığından daha anlaşılır olacağını umarak birkaç sayfasına karıştırdı. Klasik efendinin otoritesi belli bir sinin gösterilensiz gösterenin, sözün edimsel işleyişini cisimleştiren özgön dergesel gösterinin otoritesidir. Abed oflayarak bir başka bölüme göz attı. Saf biçimin yüzeyinde yeterince ilerlersek, biçimi kirleten, biçimsel olmayan bir keyif lekesiyle karşılaşırız. Tam da patolojik keyfin reddi, belli bir artı keyif yaratır. Abed kitabı kapadı. Çok geçmeden banyonun sadece bir başlangıç olduğu ortaya çıkacaktı. Bir solukta, bir fırtınayla bütün ev topyekün istilaya uğramıştı. Gail her yerdeydi. İstilası eşyalardan ziyade kokularla kendini belli ediyordu. Günün farklı saatlerinde farklı tütsüler yakıyordu. Pearl Sokağı 8 numara sabahları yasemin, akşamları sandal ağacı, geceleri hanım eli kokuyordu. Dolunayda selvi kabuğu, aysız gecelerde biberiye yakıyordu. Hafta sonları da ev köri kokuyordu. Ama bunun sebebi Allegri'yi sinir ederek pişirmekte direttiği nebat obur yiyeceklerdi. Temelde tahıl ve sebzeyle beslenen West ve The Rest en çok bu yemekleri seviyorlardı. Bu yüzden bu iki kedinin hem bireysel hem de toplumsal seviyede saldırganlığın yeme alışkanlığımızın doğrudan bir sonucu olduğu ve et yemeyi bırakırsak hepimizin barışçıl varlıklar olacağı yolundaki nebat obur imanının canlı karşı kanıtları olduğunu düşünüyorlardı Abed ile Piyu. Ama geriye dönüp bakıldığında Gail'in varlığını iyice çarpıcı kılan kitapları, deniz kabukları hatta kokularından ziyade etrafa saçtığı kelimelerdi. Bu sözler vasıtasıyla iğneliyor, dürtüklüyor, taşlıyor, durmadan çarmıha giriyordu yeni ev arkadaşlarını. Fütursuzca atıyordu sözel kurşunlarını, zerre dikkat gözetmeden. Sanki siyaseten doğruculuk akımı ABD'de hız kazandığı sıralarda o bir yerlerde uyuyakalmış da bu akımdan hiç haberdar olmamıştı. Abed ile Piyu bu konuyu aralarında hiç konuşmamışlardı ama arkadaşlıklarının başlangıcında dini arka planlarına göndermede bulunan yıpratıcı bir soruya ya da ön yargılı bir yoruma karşı ikisinin de tetikte beklediği dönemleri olmuştu. Bir Katolik'in İslam'a yöneltebileceği olası itirazlar ya da sorular defalarca geçmişti Abed'in kafasından ve Piyu bunlardan birini dile getirirse diye hazırda beklettiği cevaplar vardı. Aynı şekilde Piyu da bir Müslümanın Hristiyanlık aleyhine söyleyebileceği şeylere kafa yorup cevaplarını hazırlamıştı. Zamanla bu cevapların hiçbirine gerek olmadığı ortaya çıkmıştı. Çünkü Abed de Piyu da birbirlerinin dinine son derece saygılıydı. Ne var ki son zamanlarda bu uyumlu beraberlik fena sarsılmıştı. Başta sandıkları gibi komşu tek tanrılı dinden gelen bezdirici sorular ve dikenli yorumlarla değil, iki tarafa da aynı anda taşlar yağdıran Gail adındaki bu kafir mancınığın attığı taşlarla. Sadece söylediği şeyler değil, söyleme tarzı da sorunluydu. Bazen Gail, evi paylaştığı üç kişiden hiçbirinin ana dilinin İngilizce olmadığını unutmuş görünüyordu. Tavırlarını değiştirmeyi hiç düşündün mü Gail? Şaşı feleğin yükünü sırtımdan atana kadar değil. Her geçen gün Abed, Piyu ve Ömer onun jargonunu kuru bir süngerin suyu emmesi gibi emiyordu. Ondan kaptıkları argoyu, deyimleri, ilk kez duydukları ifadeleri ceplerine tıkıştırıyor, evden dışarı çıkar çıkmaz da yeni patenleriyle kaymaya heves eden bir çocuk gibi bu yeni kelimeleri hemen kullanmaya çalışıyorlardı. İşte Gail'in evdeki varlığı ana hatlarıyla böyleydi. İkinci kattaki iki odadaki varlığının neye benzediğini ise ne Abed ne de Piyu biliyordu çünkü içeri girmekten kaçınıyorlardı. Evlendikten sonra Ömer'in odası tecavüz etmek istemedikleri mahrem bir alan haline gelmişti. Oraya girmeleri için haftalar geçmesi gerekecekti. Nihayet girdiklerinde de oda o kadar değişmişti ki eskiden neye benzediğini hatırlayamamışlardı. Duvara posterler, resimler ve çizimlerin arasına boydan boya devasa harflerle şu yazılmıştı. Rahatı yerinde olanları rahatsız et, rahatsızları rahatlat. Abed ile Piyu zaten bu odada kendilerini öyle ya da böyle rahatsız hissediyorlardı. Burası artık evin geri kalanıyla bağlantılı değildi. Sadece Gail'in eşyaları yüzünden değil, evli bir çiftin yatak odası olduğu için. Yatağa veya mahremiyete olan herhangi bir şeye bakmamak için pür dikkat duvarlara yoğunlaşmışlardı. Bu bir aşk tılsımı dedi Ömer onların ilgisini görünce. Odada yalnız başına tezinin ikinci bölümü üzerinde çalışıyordu. Yan duran bir tanrıça işareti ve tepe taklak duran bir tanrı işareti var. Tanrının nerede, tanrıçanın ne cehennemde olduğunu görmeye çalışmaktan ilk Abed vazgeçti, sonraki simgeye geçti. Oradaki posterde ilham perilerinin yıldızı. Dişi ruhlar hep dokuzlu gruplar oluşturmuş. Klasik Yunanlıların ilham perileri. İskandinav tanrılarını yaratan dokuz ay bakiresi dedi Ömer Şenşakrak. Gail'den öğrendiği ve ne yapacağını pek bilemediği bu malumatı onlarla paylaşmaktan memnun. Orta çağ batıl inançlarında bunlara basan denirmiş. Ormanlarda yaşar, uyuyan adamların üzerine abanıp nefeslerini boğar, konuşma güçlerini ellerinden alırlarmış. Kara basan lafı da oradan geliyor. Evlendiğin kadının şiarı bu işte. Erkeklerin nefeslerini boğmak, konuşma güçlerini ellerinden almak. Bu gamalı haçın burada ne işi var diye araya girdi Piyu. Piyu çok logosantriksin diye atıldı Abed. Bu kadar iflah olmaz bir logosantrik, üstüne üstlük de fallosantrik olmasaydın bu gamalı haça bambaşka gözlerle bakabilirdin. Bahse girerim bir yerlerinde gizli bir tanrıça vardır. Piyu güldü. Bütün öğleden sonra uyuyormuş numarası yaparak yattığı pufun üzerinden çaktırmadan onları seyreden West ayağa kalkıp bu espriyi paylaşmak ister gibi yanlarına geldi. The Rest de hemen peşine takıldı. İnsanı kendi vücut kokularından şüpheye düşüren o işkillendirici tavırla ikisi birlikte Piyu'nun çoraplarını kokladılar. Aslında bu bir gamalı haç diye içtenlikle açıkladı Ömer. Ama Roma gamalı haçı. Gail bunu yere diz çökmüş, kollarını da ibadet ederken havaya kaldırmış bir adama benzettiği için seviyor. Ya demedim mi diye gakladı Abed. West onlara olan ilgisini kaybetti. The Rest zaten baştan beri ilgilenmemişti. İkili usulca geri döndü. Son zamanlarda Aroz'u etrafta görmek zordu. Zamanının çoğunu üçüncü katta Piyu'nun yatağı altında kıpırdamadan geçirme huyunu geliştirmişti. Evet ama Gail bu şeklin M.Ö. 10.000'den beri dini bir simge olarak kullanıldığını söylüyor. Hindistan'daki en eski paralarda Japon, Çin, Küçük Asya, İran, Yunanistan, Britanya, İskandinavya hatta İzlanda resimlerinde görülüyormuş. Naziler gamalı haçın sahibi değil yani. Hitler bunu saf bir Aryan işareti olduğu zannıyla almış. Gail bu sembolü onlardan geri almamız gerektiğine inanıyor dedi Ömer coşkuyla. Belli ki kendi konuşması ona ilham vermişti. İşte Piyu tam o anda düşünceli düşünceli mırıldandı. Hadi dostum gidelim. Bizim de seni ondan geri almamız gerekiyor dercesine. Hadi dostum gidelim sıradan bir ifade değildir. Bir nevi erkekçe kökenlere dönüş çağrısı. Bir kadına kendini fazlaca kaptırmış evli biraderlerine bekar erkeklerin verdiği bir sürü alarm işaretinden biri. Çok özür dilerim geciktim dedi Allegri soluk soluğa. Önemli değil Allegri yeni başlamıştık zaten. Johnny dairedeki herkese gülüşüne dahil ederek çepeçevre gülümsedi. Gözleri Debrail'in Thompson'ınkilerle karşılaştığında bir dikenli bakış yakaladı ama görmezden gelmeyi tercih etti. Amy bize Debra'nın geçen haftaki günlüğünü gördüğünde ne hissettiğini anlatıyordu. Debra'nın günlüğünü gördüğümde ve bu hafta sonu yediği şeyleri gördüğümde üzüldüm ve kızdım dedi Amy şevkle. Salı gününe bakın. En iyi arkadaşı Gail evleniyor. Bu özel günde ne yemesi beklenir? Hamur işleri, tatlılar, güzel yiyecekler, en azından düğün pastasından bir dilim. Yemiş mi? Yememiş. Çikolata ve muz yemediğini biliyorduk. Buna bir de düğün pastası eklendi. Neden? Bence protesto. Zihninde bütün bu yemekler şu meşhur en iyi arkadaşıyla ilintili. Hem ben onun sadece arkadaşı olduğundan da şüpheliyim. Mauro'nun kocasının Mauro'nun kendisi olmasını engellediği gibi bu Gale de Debra'nın kendisi olmasını engelliyor. Ya sen Allegri diye sordu Johnny arkasına yaslanıp kollarını kavuşturarak. Sence yemek yememek bir şeyleri protesto etmenin göstergesi olabilir mi? Allegri'nin yüzü bakışların ağırlığı altında soldu. Kimseye bakmamak için gözlerini odaklayacak bir şey aradı ve Johnny'nin kolyesinde karar kıldı. Bakışları kolye ucuna sabitlenmiş, sesi alçak, neredeyse fısıltı halinde. Olabilir belki, emin değilim dedi. Johnny ona acıyan bir bakış fırlattı. Amy çileden çıkarak ellerini havaya kaldırdı. Ama bildiğim bir şey var diye kolye ile konuşmaya devam etti Allegri. İsa'nın öğrettiği gibi, günah işleten ağzımıza giren şeyler değil, oradan çıkan şeylerdir. Söylediğimiz şeyler yani, sözlerimiz. Johnny'nin üst dudağı kasıldı, Amy'nin gözleri kısıldı. Düşüncelerini bizimle paylaştığın için teşekkürler. Günlüğünü de grup üyeleriyle paylaşmak ister misin? Allegri, Debra'nın Thompson'a bakarak ayağa kalktı. O da Allegri'yi teşvik edercesine başını salladı usulca. Allegri bir daire çizerek bu haftanın yemek günlüğünü en son Johnny olmak üzere grubun bütün üyelerine dağıttı. Pazartesi 21. İşe geldiğimde kararlı ve enerjiktim. Doktor Mark Victor Fitzpatrick'in 7 randevusu vardı. Doktor bütün gün aklı bir şeye takılmış gibi tuhaf davrandı. Öğleyin hindili sandviç yedim, akşam evde yedim. Salı 22. Doktorun gizli bir ilişkisi olduğundan şüpheleniyorum. Karısı aradığında ona çok iyi davranıyor ama sonra bütün gün sinirli oluyor. Bu koşullar altında ben de sinirleniyorum, iştahım kapanıyor. Debra Ellen Thompson, Johnny'nin himayeci cephesinde bir dehşet çatlağının açıldığını tespit edince gülmemek için kendini zor tuttu. Perşembe 24. Nihayet doktorun gizli aşkını öğrendim. Bu sabah büroya geldi. Çok genç, daha 19'unda. Öpüşerek dışarı çıktılar. Yarım saat sonra doktorun karısı arayınca yalan söylemek zorunda kaldım. Bütün gün bir şey yiyemedim üzüntüden. Yorumlamaya başlayayım mı diye hevesle bağırdı Amy. Başlayayım mı diye tekrar etmek zorunda kaldı. Çünkü Johnny'den uzun bir dakika boyunca cevap gelmemişti. Ha evet lütfen. Johnny çabuk toparlanmıştı ama Amy'nin söylediği herhangi bir şey üzerinde dikkatini toplayamayacak kadar dağınıktı zihni. Debra'nın Thompson ve Allegri ruhlarının nicedir fazlasıyla ihtiyaç duyduğu intikamı nihayet Johnny'den almış olmanın keyfiyle muzipçe birbirlerini süzdüler. Bir cehennem tasviri. Abet sana bir şey sorabilir miyim? Gale onu mutfakta cızırdayan tavaya odaklanmış, cuma olduğu halde aile boyu güzel pazar kahvaltılarından birini hazırlarken yakalamıştı. Bana İslam'daki cehennem tasvirlerini anlatabilir misin? Buyurun, gitti cehennemi sordu. Yahu neden hep solucanları, alevleri, ezayı öğrenmek istiyorsun Gale? Tuzu uzatsana. Abet hoşnutsuzlukla başını iki yana salladı ve bu hareketi biraz uzun tuttuğundan yumurtaya fazla tuz koymuş oldu. Cennetin nesi var? Yeterince ilginç gelmiyor mu sana cennet diye çıkıştı boğuk bir sesle. Bir yandan da iki küçük bardağa dikkatle nane çayı döküyordu. Bu evde bir tek o aynı anda hem sesini sert hem hareketlerini candan kılmaya muktedirdi. Üstelik sabahları en iyi nane çayı arkadaşı olması sebebiyle Gale'i takdir etmiyor da değildi. Onun çay bardağına dünyanın en kıymetli şeyi gibi iki avucunun arasında tuttuğunu görünce yumuşadı. Tekrar konuşmaya başladığında sesi gibi bakışları da yumuşamıştı. Nasıl olur da Tanrı'ya inanmazsın? Zındık Omar'ın inançla minançla alakası olmaması anlaşılır bir şey. Ama sen öyle değilsin. Yaratılışın gizemiyle, öte dünyayla ilgilisin. Gale tembel tembel esnedi. Esnemesi bittiğinde, ama ben Tanrı'ya inanıyorum dedi neredeyse bağırarak. Tanrı'nın merkezi her yerde, çeperi hiçbir yerde olan bir çember teşkil ettiğine inanıyorum. Çok çok eskiden bir simyacı filozofun dediği gibi. O filozofu bilmem ben diye homurdanmaya başlamıştı ki Abed, Ömer'in üzerinde pijama, her zamanki sabah sersemliğiyle içeri girdiğini gördü ve boş çıkacağını bildiği bir dayanışma umuduyla ona döndü. Omar dostum, şu çatlak karına Tanrı'nın onun sınırlı fani beyniyle ölçebileceği geometrik bir şekil olmadığını söyle lütfen. Çeper, geometri. Siz nasıl olup da yataktan kalkar kalkmaz bu kelimeleri sarf edecek enerjiyi buluyorsunuz da ben bulamıyorum diye sordu Ömer'in mayışık gözleri. Ama Gale ısrarlıydı. Tavada cızırdayan 4 yumurtanın üzerine gölgesini düşürerek Abed'i mutfakta yeni sorularla takip etti. O 4. yumurtayı oraya kırdığı için Gale'in yumurta yemediğini unutmuş olmakta suçlanamazdı Abed. Çünkü ilk andan itibaren buna inanmayı reddetmişti. Bir insanın kendi özgür iradesiyle kahvaltıda iyi pişmiş yumurta yemeyi reddedebileceği ihtimalini akla almazdı. En azından şu kitaplarla ilgili her şeyi anlat diye yalvardı Gale. Peki tamam, sana kitaplarla ilgili şeyi anlatayım dedi Abed teslim olarak. Kur'an-ı Kerim'e göre kitabı sağ eline verilen cennette yüksek bir bahçede, meyveler ve nimetler arasında saadet yaşayacak. Ama kitabı sol eline verilen cehennem ateşinde yanacak. Sabahları benden günaydın yerine duymak istediğin bu mu yani? Gale onun sözlerini tekrarlarken Ömer'in dirseğini tuttu. Kitabı sol eline verilen. Sence de lirik değil mi? Lirik, şiirsel. Siz nasıl olup da yataktan kalkar kalkmaz bu kelimeleri sarf edecek enerjiyi buluyorsunuz da ben bulamıyorum, standart bakışı geldi cevaben. İşte Ömer en çok böyle zamanlarda özlem duyuyordu, eskilerde kalmış o koyu renkli sıcak sevgilisini. Neredeyse bir yıl olmuştu. Ara sıra, bir iki, belki biraz daha fazla sigara tüttürse de kahve ve alkolsüz geçen bu süre tam bir cehennem olmuştu. Onları nane çayı muhabbetlerini yudumlar vaziyette bırakıp her adımda bir fincan kahve arzulayarak merdivenleri çıktı. Odasına dönünce ilk iş denizci mavisi broşürdeki numarayı aradı. Otomatik kadının sigarayı bırakmak için verdiği 10 ipucunu dinlemeye başladı ama ancak 4.'ye kadar tahammül edebildi. Telefonu kapattı, sonra annesini aradı. ''Hala yağmur yağıyor mu?'' diye sordu annesi. Yıldırım çarpmasından 6 kişi ölmüş, bir sürü de yaralı varmış. Son günlerde biraz fazla yağdı. Ömer aniden nasıl olup da hiç saat takmadığını merak etmiş gibi sol bileğine baktı kös kös. ''Ama ben iyiyim, merak etme. Ev sıcak ve kuru. Bir de anne, ben evlendim.'' Annesi ağladı. Kapatır kapatmaz Ömer bir sigara yaktı. Walkman'in de Elvis Costello'nun şarkısı çalıyordu. ''Home isn't where it used to be. Home is anywhere you hang your hat.'' Parantez içinde ''Evin bıraktığın yer değil, ipini sallandırmak için seçtiğin yerdir ev.'' Annesi mesele değildi. Kahve ya da içmeden edemediği şu sigara, hatta Elvis Costello da değildi. Mesele Gale'di. Geçmişte pek çok kereler, son zamanlarda da gittikçe artan bir sıklıkla gözlerinin önünde hüzne kapıldığını görmüştü Gale'in. Böylesi zamanlarda aşırı hassaslaşıyordu. Dangalak bir siyasetçinin dangalak bir lafı, dünyanın bir yerinde sivillerin öldürülmesi, pencerenin önündeki ölü bir serçe, kalbini burkuyor, onu derin bir eleme sevk ediyordu. İlk başlarda Ömer, hüznünü kontrol ettiği müddetçe endişelenecek bir şey olmadığını düşünmüştü. Ama zamanla bunu kontrol edemediğini fark etti. Ne zaman onu neşelendirmeye çalışsa bir duvara tosluyordu. Arkasında bir oyuk, bir in, kendini kötü hissettiğinde çekildiği bir penah vardı bu duvarın ve oradan çıktığında daha da beter oluyordu. İşte Ömer'i her şeyden çok korkutan o saklı yerdi. Çünkü Gale bir kere oraya yuvarlandı mı, peşinden içeri girmenin ya da onu dışarı çekmenin bir yolu olmadığını öğrenmişti artık. Onu daha da endişelendiren o meşhur mekanın kapalı olmaması, başka bir alana, varoluşsal bir yeraltı dünyasına açılan bir kapı olması korkusuydu. Geçmişin zehiriyle yüklü ve esrik, dipsiz bir azapla düşüyordu Hades'in derinliklerine Gale. Oradan geri geldiğinde ise tam tersine öyle enerjik ve cüretkar oluyordu ki son birkaç gündür ne halde olduğunu kimseler tahmin edemezdi. Gale'in yeraltı dünyasına ziyaretleri çoğaldıkça Ömer, ona belli etmeden onu korumanın yollarını bulmaya çabalıyordu. Davis meydanındaki kendine ait bir avlusu olan ve Gale'in kalbini ilk bakışta kazanan şu tuğla evlerden birine taşınırlarsa ona iyi geleceğini umuyordu. Evin kirasını karşılayamayacaklarını biliyordu ama annesi artık evlendiğini öğrendiği için ilk şokun ardından ailesinin ona para göndereceğinden emindi. Annesi evlendiği için hayal kırıklığına uğramış olabilirdi ama iş işten geçtiğine göre onun mahcup duruma düşecek kadar parasız kalmasını istemezdi. Onlara evlendiğini söylemek Ömer'e daha fazla para getirecekti ama Newtoncu evlilik kuramına açıktan açığa ihanet anlamına geliyordu. Bu yaz ailesi İstanbul'da Gale ile tanışmak isteyecekti kuşkusuz. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Jusenç. J-O-U-I-S-S-A-N-C-E. Elvis. E-L-V-I-S. Costello. J-O-S-T-E-L-L-O. Home. H-O-M-E. Isn't. I-S-N-T. Ver. W-H-E-R-E. Yüzet. U-S-E-D. B-B-E. Anywhere. A-N-Y-W-H-E-R-E. Hang. H-A-N-G. Yor. Y-O-U-R. Head. H-E-A-D.